Ayrım 5, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 45. Bu yeni dünyaya ayak uydurmanın çok zor olacağını düşündüm. Sonra birden aklıma bir fikir geldi. Hayret verici bir fikir. Çünkü ben bile düşünemezdim bunu. Hatta bir başkası bunun kurumsal olarak mümkün olabileceğini söyleseydi bile, insanoğlunun içindeki öldürme güdüsünü yok eden bu müdahale aslında bir koparıp alma işlemi değil miydi? Nayıs dedim, çok geç oldu, ben gideceğim galiba.
Nereye?
Bilmiyorum. Ha evet, tamamen unutmuştum yahu. İntibak merkezinden biri beni hava garında bekleyecekti. Biliyorsun, bulamadım adamı. Her neyse, bir otel ararım. Otel var değil mi?
Var. Nerelisin sen?
Buralı, ben bu şehirde doğmuşum. Bu sözler üzerine topyekün bir gerçek dışı izlenimi geri geldi. Anısını hala içimde sakladığım bu şehrin varlığından bile artık emin değildim. Hala Prometheus uzay gemisinde bile olabilirdim. Yoksa bu dönüşüm çok gerçekçi bir kabus muydu?
Bırak.
Sesi bana çok uzaklardan geliyormuş gibi erişti. Sıçradım yerimden. Onu tamamen unutmuştum. Özür dilerim, seni dinliyorum.
Kal.
Nasıl?
Susuyordu.
Kalmamı mı istiyorsun? Sessizlik. Yanına sokuldum. Soğuk omuzlarından tutup kaldırdım onu. Hiç kıpırdanmadan bıraktı kendini. Başı arkaya düştü, dişleri parıldadı. Onu arzulamıyordum. Sadece aksini söylesin diye. Ama korkuyorsun demek istiyordum, o kadar. Gözleri kapalıydı. Birden göz kapaklarının beyaz parıltısını gördüm. Yüzüne doğru eğildim. Korkusunu hissetmek istercesine bulanık gözlerinin içine baktım. Korkusunu paylaşmaya can atıyordum. Soluk soluğa kollarımın arasında çırpınıyordu. Ama hissedemiyordum korkusunu. Ancak inil demeye başlayınca kollarımı gevşettim.
Hayır, hayır.
Az daha düşecekti. O koca suratın bulunduğu duvarın önündeydi ve adam ağzını dudaklarını hala oynatıp duruyordu. Nayıs dedim alçacık bir sesle, kollarını indirdim.
Yaklaşma.
Sen söylemiştin ama. Bakışlarında çılgınlık okunuyordu. Odayı arşınladım, gözleri beni izliyordu. Sanki ben şeymişim gibi, sanki kendisi kafesteymiş gibi. Ben gidiyorum dedim. Hiç cevap vermedi. Birkaç kelime daha eklemek istedim. Özür dilemek, teşekkür etmek, böyle çekip gitmemek için, ama beceremedim. Bir erkek, bir yabancı, hatta tehlikeli bir yabancı olarak korkmuş olsaydı benden, neyse. Ama bu tamamen başka bir şeydi. Bir kere daha baktım ona, birden içimden bir öfke kabardı. Şu beyaz omuzlara sarılmak, sarsmak. Dönüp arkamı çıktım. İtince dış kapı açıldı. Uzun koridor karanlıktı. Terastan çıkışı bulamadım. Sonunda mavi bir ışıkla aydınlatılan silindirlere ulaştım. Yani asansörlere. Ayağımın teması asansörü çağırmaya yetmişti. Silindirin içinde bir kapı açıldı. Şeffaf bölmeden dışarı çıktım. Ellerim ceplerimde, karanlıkta karardı ve uzun adımlarla yürüyüp serin havayı hasretle içime çektim. Burun deliklerimin kımıldadığını, ciğerlerimin şiştiğini, gelen oksijenle kalbimin kanımı pompaladığını hissettim. Karanlık silüetler arasında ışıklı bir hale çarptı gözüme. Belki bir oteldir diye düşündüm. Döner kaldırılmış, atladım üstüne. Işıklı bir gazetenin önünden geçtikten sonra bir koridora saptık. Ben de üzerinde aydınlık bir hangara girdik. Kaldırım burada bitti. Geniş basamaklardan aşağı iniliyordu. Her tarafın ıssız olmasına şaştım. Nais'in yanından ayrıldığımdan beri bir tek kişiye rastlamamıştım. Mekanik merdiven çok uzundu. Aşağıda çok geniş bir sokak ışıl ışıldı. Her iki yanı da büyük yapılara açılıyordu. Mavi yapraklı bir ağacın altında, kim bilir belki de gerçek bir ağaç değildi, bir çift gördüm, yaklaştım. Sonra ters yüz edip döndüm. Çünkü öpüşüyorlardı. Boğuk bir müzik sesinin geldiği yöne doğru yürüdüm. Burası sokaktan hiçbir şeyle ayrılmamış bir bar ya da restorandı. İçeri girip bir otel sormak istedim. Birden olanca bedenimle görünmeyen bir engele tosladım. Tamamen şeffaf bir vitrin. Giriş yeri tam yandaydı. İçeride biri güldü, parmağıyla beni diğerlerine işaret etti, girdim. Adamın biri kapıya yanlamasına oturmuştu. Sırtında biraz benimkine benzeyen bir siyah kazak vardı. Ama onun omuzları kabarıktı, yakası şişirilmiş gibi. Elinde kadeh bana bakıyordu. Önüne varınca durdum. Artık dudaklarındaki tebessüm dondu kaldı. Hiç kıpırdamadım, herkes sustu. Yalnız bir duvarın ardından müzik sesi geliyordu. Biri, bir kadın, garip bir gürültü çıkardı. Donup kalan yüzlere bakıp çıktım dışarı. Sokağa varınca kendime bir otel bulmam gerektiği aklıma geldi. Bir pasaja girdim. Seyahat acentaları, spor mağazaları, garip pozlarda mankenler. Aslında bunlar vitrin değildi. Çünkü hepsi yüksekçe kaldırımın iki tarafında dayalı duruyordu. Arka planda hareket eden silüetleri birden çok defa insan sandım. Bunlar aralıksız ve amaçsız aynı hareketleri yineleyen reklam bebekleriydi. Bir tanesine uzun bir süre dikkatle baktım. Benim kadar iriydi ve flüt çalıyordu. Yanakları gülünç bir biçimde şişiyordu. O kadar canlıydı ki onunla konuşmak geçiyordu içimden. İleride oyun salonları vardı. Bütün renklerden yuvarlaklar dönüp duruyor, tavana asılı gümüşü tüplerin birbirine çarpmasından, billur avizeden çıkan sesler gibi bir gürültü yayılıyordu. Pasajın tam dibinde üzerinde ha ha ha burada yazılı bir tabela gördüm. Kayboldu, ilerledim. Ha ha ha burada harfleri yeniden göründü. Muma üflenmiş gibi ardından kayboldu. Bir daha aydınlandığında girişi görebildim. Bir takım sesler işittim. Bu sıcak havalı perdeyi aşarak girdim. Köşede şu tekerleksiz arabalardan iki tane duruyordu. Üzerlerinde üç adam tartışıyor gibi canlı hareketler yapıyorlardı. Yanlarına yanaştım. Günaydın beyler. Dönüp bakmadılar bile. Hızlı hızlı konuşmaya devam ediyorlardı. Pek bir şey de anlamıyordum söylediklerinden. Öyleyse üfle, öyleyse üfle diyordu en ufak tefek ve göbekli olanı. Uzun bir şapka vardı başında. Beyler, bir otel arıyorum. Acaba? Bakmaya tenezzül bile etmediler. Sanki onlar için yoktum ben. Tepem attı. Hiçbir şey söylemeden aralarına karıştım. En yakın olanı, gözlerinin aptalca birbirinden uzaklığını ve dudaklarının kıpırdadığını gördüğüm zorladı. ''Nasıl? Niçin ben? Sen kendin üflesene.'' Tıpkı bana seslenir gibi konuşuyordu. ''Niçin işitmezlikten geliyorsunuz?'' diye sordum birden. Tam bulunduğum yerde göğsümün ortası gibi bir ses gürledi. ''Ben senin şimdi.'' Geriye sıçrayınca sesin sahibini görebildim. Şapkalı şiş koyu. Kolunu yakalamak istedim. Parmaklarım bedenini aşıp boşluğa uzandı ve kapandı. Şaşkına dönmüştüm. Onlar ise aralarında gevezeliğe devam ediyorlardı. Bana yukarıdan araçların üzerinden, karanlığın en yoğun olduğu yerden bakılıyormuş hissine kapıldım. Aydınlığın sınırına kadar ilerleyip yüzlerdeki soluk lekeleri gördüm. Yukarıda balkon gibi bir şey vardı. Başka bir şey göremedim ama kendimi ne kadar gülünç duruma düşürdüğümü anladım. Peşimden kovalıyorlarmış gibi kaçtım oradan. Bir sonraki sokak yürüyen bir merdivenle bitiyordu. Burada bir danışma merkezi bulacağımı düşünerek daldım. Soluk altın sarısı basamaklardan geçip pek büyük olmayan yuvarlak bir alana çıktım. Orta yerinde yüksek ve şeffaf bir sütun yükseliyordu. Sütunun içinde soyut resme benzeyen hiç görmediğim kızıl kahverengi ve mor bir şeyler kıpırdayıp duruyordu. Renkler koyulaşıyor, birbiri peşinden yoğunlaşıyor, çok gülünç biçimlere giriyordu. Başları, kolları, bacakları olmadığı halde yine de karikatürize edilmiş insan tiplerine benziyorlardı. Bir süre sonra mor rengin bir tür maskara olduğunu anladım. Mor, dans edip duran belki 1 milyon sabun köpüğüne dönüşünce mavi işe koyuldu. O melekler gibi mütevazi ve düzenliydi. Ne kadar zaman durup onları seyrettim hatırlamıyorum. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştim. Benden başka etrafta kimseler yoktu. Yalnız şu kara otolar vardı bir de. Ancak pencereleri olmadığından içlerinin dolu olup olmadığını bilemiyordum. Bu alana çıkan 6 sokak vardı ve bazıları aşağı iniyor, bazıları yukarı çıkıyordu. Görünürde bir tek danışma merkezi yoktu. Çoktan yorulmuştum. Hem yalnız beden yorgunluğu da değil, üzerimde artık hiçbir izlenim edinemeyeceğim hissi vardı. Zaman zaman yürürken pinekliyordum ama uyumadan. Geniş ağaçlıklı yola ne zaman ve nasıl vardığımı hatırlamıyorum. Dört yol ağzında yavaşladım, başımı kaldırdım ve bulutlarda şehrin ışıklarını gördüm. Şaştım buna, çünkü yer altında olduğumu sanıyordum. Şimdi bir ışık okyanusunun ortasında ilerliyordum. Ama çevremdeki renk ve hareket cümbüşüne dönüp bakmadım bile. Önümde bir hayli ileride yürüyen birkaç kişi vardı. Ancak onların da bebek olup olmadıklarını bilmediğim için peşlerinden gitmedim. Yapılar seyrekleşti ve birden ışıklı bir tabela gördüm karşıda. Terminal parkı, bir de yeşil ışıklı bir ok. Yürüyen merdiven iki ev arasından hareket ediyor. Gümüşi bir tünele dalıp cıva kaplıymış gibi duran duvarlar arasından geçiyordu. Sıcak bir hava üflemesi hissettim. Her yer karardı. Camlı bir pavyondaydım şimdi. İstiridye kabuğuna benziyordu biçimi. Pilili tavanından güç görülen yeşil ışıklar saçılıyordu. Her tarafta kapılar vardı. Hemen ardındaki karanlık yalnız küçük harflerin aydınlattığı şu sözcüklerle bozuluyordu. Terminal parkı, terminal parkı. Pavyondan çıktım. Burası gerçekten bir parktı. Karanlıklarda görünmeyen ağaçların yapraklarının hışırtısı duyuluyordu. Rüzgarı hissetmediğime göre ağaçların yükseklerinde esiyor olmalıydı. Yine de ses güçlü ve düzenliydi. İlk kez kendimi kalabalık içinde tek başıma değil de gerçekten yalnız hissettim. Hem de iyi hissettim. Oysa parkta kalabalık olmalıydı. Mırıltılar işitiyor, bazen bir suratın aydınlık lekesini görüyordum. Hatta birine neredeyse sürtünerek gidecektim. Ağaçların yüksek dalları birbirine geçmiş, gökyüzündeki yıldızların pek azını gösteriyordu. Buraya varmak için birçok düzeyden geçmiştim. Bu sırada bulutlu gökyüzüyle karşılaşmıştım. Peki hangi mucizeyle şimdi yıldızlı bir gökyüzü görebiliyordum? Bunu kendi kendime izah edemedim. Ağaçlar seyreldi ve daha görmeden suyun kokusunu aldım. Suyun, kilin, nemli ve çürüyen yaprakların durup kaldım. Kara çalı çırpılar gölün çevresini kuşatıyordu. Sazların ve kütüklerin hışırtısını işitiyordum. Karşıda çok ileride bir kaya yığını, yarı şeffaf bir dağ yükseliyordu. Üzerinde de gecenin uçsuz bucaksız yaylaları uzanıyordu. Sihirli bir aydınlık billur burçları, hisar duvarlarını, mazgalları aydınlatıyordu. Bu devin göldeki yankısı da biraz daha az belirgin bir şekilde kara sularda uzanıyordu. Şaşkınlıktan kala kaldım. Rüzgar uzaktan çok hafif bir müziğin sesini bana kadar getiriyordu. Bakışlarımı bir noktaya sabitleştirince devin katlarını fark ettim. Birden beynim kamaşmış gibi ikinci kez hava garında olduğum düşüncesi geldi aklıma. Belki de beni o kadar şaşırtan geniş karanlığı, Nais'e rastladığım yeri görüyordum yine. Yine mimari miydi bu, yoksa dağların yapısı mı? Bazı sınırları aşınca simetriden, şekillerin düzenliliğinden vazgeçmek gerektiğini belki de anlamışlardı. Gölün çevresini dolandım. Dev yapı hareketsiz aydınlığıyla beni yöneltiyordu sanki. Evet, ona bu şekli verebilmek için gerçekten cüret gerekliydi. Yeniden yeşillik duvarına döndüm. Terminalin soluk mavi rengi kara gökyüzünü sarıp dallar arasından görünmeye devam etti. Sonra söndü, ormanların ardında kayboldu. Esnek dalları ellerimle aralıyordum. Dikenler kazağıma yapışıyordu. Pantolonumun paçalarına sürtünüyordu. Yüksek dallardan yağmur gibi yağan çiğ yüzümü ıslatıyordu. Ağzıma birkaç yaprak attım, başladım çiğnemeye. Taze ve acı yapraklardı bunlar. Dönüşümden beri ilk defa kendimi böyle hissediyordum. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey aramıyordum, hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Körü körüne ilerleme, karanlığın içinde burnumun doğrultusunda yürümek yetiyordu bana. 10 yıldır dönüşümü böyle mi hayal etmiştim acaba? Ağaç fidanları seyreldi, engebeli bir yol, ayaklarımın altında çakıl taşları çatırdıyordu. Soluk bir aydınlık yayılıyordu çevreye. Karanlıkları tercih ediyordum ben ama yine de bir insan silüetinin saklandığı taştan köşke doğru ilerledim. Burasını aydınlatan ışığın kaynağını bilmiyordum. Çevresi ıssızdı. Sıralar ve iskemleler, devrik bir masa, derin ve yumuşak bir kum. Ayaklarımın ince kumun ılıklığına battığını hissettim. Gecenin serinliğine rağmen kum ılıktı. Kubbenin altında delikli sütunların arasında bir kadın duruyordu ve beni bekler gibiydi. Yüzünü, kulaklarındaki elmas ışıltılarını, gümüşi beyaz giysisini görebiliyordum. İnanılacak gibi değildi, rüya mıydı yoksa bu? Şarkı söylemeye başladığında kendisinden 10 adım kadar uzaktaydım. Sesi çocuk gibiydi, kısık çıkıyor, ağaçların arasında daha da boğuk işitiliyordu. Sözlerini anlamıyordum şarkının. Belki de söz yoktu. Dudakları bir şey içiyormuş gibi yarı aralıktı. Yüzünde hiçbir çaba belirtisi yoktu. Görülmesi imkansız şeyler görüyormuş gibi sabit bakıyor ve sanki şarkı söylerken gördüklerini anlatıyordu. Beni görmesinden korkarak giderek daha ağır yürümeye başladım. Kubbeyi saran aydınlığa ve yuvarlak taşlığa girmek üzereydim. Kadının sesi güçlendi, karanlıkları çağırıyor, kımıldamıyor, kolları aşağı sarkık, kollarını unutmuş gibi görünüyordu. Sustu ama ben hala işitiyordum sesini. Birden arkamda hafif ayak sesleri işittim. Bir kız şarkıyı söyleyene doğru koşuyordu, biri peşinden kovalıyordu. Gülerek birkaç basamak merdiveni çıktı ve yuvarlak taşlığı arşınlayıp öbür taraftan indi. Çoktan uzaklaşmıştı bile ve ancak peşini kovalayanın karanlık silüetini fark edebildim. Kayboldular gözden. Kızın gülüşünü bir kez daha işittim. Bacaklarım kurşun gibi ağırlaşmış, bir adım atamayacak haldeydim. Gülmek mi yoksa ağlamak mı lazım kestiremedim. Var olmayan şarkıcı alçak sesle yeniden şarkı söylemeye başladı. Artık dinlemek istemiyordum onu. Karanlığa doğru yürüdüm. Tıpkı bir peri masalının bütün sihri bozulduğu için canı sıkılan bir çocuk gibi hüzünlenmiştim. İlerledim ama sesi hala kulaklarımda uğulduyordu. Döndüm, ağaçlı yol devam ediyordu. Soluk aydınlıkta çitten engeller gördüm. Madeni bir kapı ve nemli salkım salkım yapraklar. Kapıyı açtım, çitler bir çimenliğe erişiyordu ve çimlerin arasında iri iri taşlar vardı. Bunlardan biri kıpırdadı, büyüdü, aydınlık iki yarık gördüm, gözler. Taş kesildim, bir aslandı bu. Koca bedenini kıpırdatarak kalktı, 5 adım ötemde olduğu gibi görüyordum onu, yereleri kabarmıştı, gerindi sonra bir daha. Omuzlarını görkemli bir biçimde sallandırarak bana doğru çıt çıkarmadan ilerledi, toparlanmıştım. İyi, iyi, beni korkutamıyorsunuz dedim. Gerçek olamazdı. Şarkıcı kara otoların yanındaki insanlar gibi o da bir hayali olmalıydı. Esnedi, bembeyaz dişleri 1 metre uzağında parıldadı. Açılan kocaman ağzı gürültüyle kapandı. Ilık nefesini hissettim. Aksırdı, tükrükleri suratıma kadar geldi. Dehşete kapılmaya bile fırsat bulamadan koca başını kalçalarıma sürttü, beni iterek homurdanıyordu. Göğüs hizamda garip bir his duydum. Yumuşak, buruşuk derili ve kalın boynunu bana doğru uzatıyordu. Yarı bilinçli okşamaya, kaşımaya başladım başını. Giderek daha çok homurdanıyordu. Ardından bir çift göz daha belirdi. Bir aslan daha, bir dişi aslan. Burnuyla erkeğini iteliyordu. Bağrından bir homurtu çıktı. Kükreme değil, homurtu. Dişi ısrar ediyordu. Erkeği bir pençe attı, dişi telaşla uzaklaştı. Bu işin sonu kötü diye düşündüm. Hiçbir savunacak silahım yoktu. Aslanlar ise bal gibi gerçekti. Vücutlarının ağırlığını çok iyi fark ediyordum. Dişi aslan sokulmaya devam ediyordu. Erkeği birden kalın tüylerini elimden çekti, dişiye çevirdi başını ve kükredi. Dişi aslan yere yapıştı. Uzaklaşmanın tam sırası dedim, işitilmeyecek bir fısıltı halinde. Kapıya doğru yavaş yavaş gerilemeye başladım. Hiç hoş bir an değildi. Benim için ancak şu anda beni düşünecek halleri pek yoktu. Erkek aslan yine yere yattı. Yeniden iri taşlardan birine benzedi. Dişisi ise hala onu burnuyla iteliyordu. Kapı ardından kapanınca koşmamak için güç tuttum kendime. Dizlerim kesilmiş, boğazım kurumuştu. Birden boğazımdaki hırıltı çılgın bir gülüşe dönüştü. Aklıma aslana nasıl seslendiğim gelmişti. İyi, iyi, beni korkutamıyorsun. Çünkü bir oyun olduğundan emindim bunun. Gökyüzünde ağaçların dalları daha belirginleşmeye başlamış, şafak sökmek üzereydi. Oldukça memnundum. Çünkü parktan nasıl çıkacağımı bilemiyordum. Şimdi içerisi tamamen ıssızdı. Biraz önce şarkıcıyı gördüğüm yuvarlak taşlıktan geçtim. Bir sonraki ağaçlıklı yolda çimleri kesen bir robota rastladım. Otel hakkında bana bir bilgi veremedi ama en yakın asansöre nasıl ulaşacağımı söyledi. Birkaç düzey indim ve sokağa çıkıp tepemde yine gökyüzünü görünce bir daha şaşkına döndüm. Ancak artık şaşmak yeteneğim bile tıkanmıştı. Bıkmıştım. Biraz yürüdüm. Bir çeşmenin yanına oturduğumu hatırlıyorum. Belki de çeşme değildi. Sonra yeni günün giderek artan aydınlığında yürümeye devam ettim. Üzerimdeki uyuşukluktan ancak karşımda kocaman ve parlak harflerle yazılmış Alcaron Hotel harflerini görünce sıyrılabildim. Bir banyo kadar beyaz resepsiyonda nazik bir robot oturuyordu. Yarı şeffaftı ve çok ince uzun kolları vardı. Hiçbir şey sormadan bana kalın bir defter uzattı. Adımı yazıp elimde plastik bir üçgenle asansöre bindim. Biri, kim gerçekten bilmiyorum, kapıyı açmama yardım etti. Duvarlar aynaydı, içinde alevler dolaşıyordu. Yaklaştığım pencerede bana doğru ilerleyen bir koltuk belirdi. Aynı yerde bir de yazı masası bulunuyordu. Ama ben bir yatak istiyordum. Ama bulamayınca aramadım bile. Köpük halı kaplı zemine uzandım ve bu penceresiz yapay ışıkla aydınlanmış odada hemen uykuya daldım. Çünkü başlangıçta pencere sandığım TV ekranıymış. Dev bir insan yüzünün anısıyla bana bakıp sırıtan, konuşan, gülümseyen, kaderim hakkında düşünen bir yüzün anısıyla daldım uykuya. Uyku ölüm gibi çöktü üzerime. Zaman bile durdu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 55.